Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Burada bu başlangıç cümlesiyle ilgili bir kez daha bir şey hatırlatayım. Yani öyle sanılıyor ki, yani öyle biz dini hayattan koparmışız ki, işte dini bir konuşma yapıyorsa ki sanki biz burada dini bir konuşma yapıyoruz. Dini bir konuşma yapılıyorsa, efendim, orada işte besmele, hamdele diye başlanır. Ama diğer şeylerde böyle bir şeye gerek yok. Oysa demiştik daha önce, Efendimiz aleyhissalatü vesselam hangi hayırlı, meşru bir iş ki besmele ve hamdele ile başlamazsa sonu güdüktür, neticesizdir buyurmuşlardı. Efendim, dolayısıyla bir mümin aslında her meşru olan işe, meşru olmak ne demek? Yani haram olmayan, yasak olmayan her iş meşrudur. Her meşru işe besmele ile başlar, bismillah der, Allah'ın adını gücünü arkasına alır, Allah'a hamd eder böyle bir konumda olduğundan dolayı, sonra da onun elçisine salat ve selam gönderir, onun için de Allah'tan bir de ayrıca destek alır ve böyle devam eder diye başlamış olduk. Şimdi bugün İslam ve hayatta üçler, kırklar, yediler var. Belki zor sorular olduğu için böyle bir yerlere doğru kaçamak yapmaya çalışıyoruz. Efendim, tarikatler konusu var. Efendimizin sünneti yol olarak kendimize seçtik fakat bu tarikatler ne demek gibi sorular var. Kamuda çalışıyoruz. Bu bazen devletin hakkı geçiyor. Bunları ne yapacağız gibi ilginç sorular var. Bunların bir kısmı zor, bir kısmı netameli. Efendim, üçler, kırklar, yüzler hakkında bilgi istiyorum. Bunlar hakkında hadis var mıdır? Bilgi verir misiniz diyor bir izleyicimiz. Daha başka soruları var. Kim? Neslihan Öztürk Sultan Çiftliği'nde İstanbul'dan sormuş. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok sadre şifa bir cevap veremeyebilirim. Çünkü bizim edebiyatımızda derken dini edebiyatımızda, dini geleneğimizde üçler var, yediler var, kırklar var filan, ebdal var, bizim dilimize aptal olarak geçmiş. Efendim, Abdal Yunus ebdalden sayılmış. Ondan sonra işte kutup var, aktap var, kutbul aktap var, kutbul azam var, gavs var, gavs-ı azam var filan. Böyle şöyle bir hiyerarşi var sanki. Evliyaullah zikirle, zühtle, takvayla ilgilenen insanlar belli bir makama çıkınca orada işte önce hatta hadis-i şeriflere baktım. Hadis-i şerif olarak nakledilen sözlere baktım daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yüzler var, 500'ler var, 700'ler var, 60 var, 40 var, 3 var, 7 var. Sayılarda da bir birlik yok yani. Farklı şeyler var. Yani sanki böyle kademe kademe yükselen bir meclis gibi bir şey var. Önce 500'lere giriyor insanlar, sonra 100'lere, sonra 60'lara, 40'lara, 7'lere ve 3'lere filan. Ve 3'lerden sonra da bir tane kutup denen kişi var. Böyle bir yapılanma var bizim tasavvuf edebiyatımızda, tasavvuf geleneğimizde. Bunun aslını aradım, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunların ebdal kelimesi hariç, geriye kalan kutup, gavs, aktap filan gibi şeylerin hadis-i şeriflerde hiç olmadığını gördüm. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyden söz etmiyor hadis-i şerifler. Gavs özellikle, hatta gavs konusunda, gavs-ı azam filan diyorlar bazen. Gavs konusunda yazan bazı büyük alimler, müçtehitler, böyle bir şeyin asla ve kata olmadığını, gavs kelimesi zaten imdat demek, yardım dilenen kaynak demek, gavs. Estegis diyoruz biz, istigase ediyoruz, o gavs kelimesinden geliyor. Yani imdat diliyoruz. İmdat dilediğimiz kaynağın sadece ve sadece Allah olduğunu söylüyorlar alimler. Böyle bir şahsın bulunmadığını söylüyorlar. Yani şu kesin, İslam kaynaklarına bakıldığında gafs denilen, kutup denilen, kutbul aktap denilen, evtar denilen veterler denen şeyler hadis-i şeriflerde geçmiyor. Bunlar sonradan oluşturulmuş, verilmiş makamlar. Yoktur demiyorum. Bakın oraya geleceğim şimdi. Ama hadis-i şeriflerde yok. Ebdale gelince ebdal bedeller demek. Bedel kelimesinden geliyor. Türkçemizde kullanılıyor zaten bu. Bedel sanki birisi gidince onun yerine ondan bedel, bir başkasının geçmiş olması, işte böyle bir makamda bulunan insanların yer değiştirmeleri sebebiyle kendilerine bedel denmesi, çoğulu ebdal, ebdal olarak zikredilmesi anlaşılıyor bunlardan. Bunlar da sahih kitaplarda yok, sahih hadis kitaplarında yok. Mesela Bukhari'de, Müslim'de, sahih bildiğimiz kitaplarda böyle bir hadis yok. Hatta birisi diyor ki Kütüb-i Sitte'de yok, sadece birisinde Ebu Davud'da sanıyorum bir hadis var. O da başka anlamda kullanmış ebdal kelimesini. Bunlar da yok. Bunlar ebdal kelimesi de yok. Yani bu şeylere bakıldığında, oralara bakıldığında ben sadece size bildiklerimi anlatıyorum. Yani bu konuda nihai cevap budur demiyorum. Düşünmenizi sağlamak için sadece bilgi vermeye çalışıyorum. Sıradan da söylemiyorum. Yani bütün yıllarını bu konularda böyle yeri geldiğinde problem olarak düşünmüş, araştırmış birisi olarak söylüyorum. Yani baktım kitaba akşam yoktu filan kolaycılığıyla da söylemiyorum. Onu da böylece söylemiş olayım. Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkıyor buradan. Bizim dinimizin kaynağı kitaptır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Yuvarlak. Hep bunu söylüyoruz. Yani bunlardan alınan bilgilerdir dini bilgi. Bunun ötesindeki bilgiler bizi bağlamazlar. Bunun ötesinde, bunların ötesinde başka hiçbir bilgi yoktur değil. Ama onlar din olarak bizi bağlamazlar. Din olarak onlara inanmamız gerekmez. Şimdi Allah için bilen herkes bilir. Kitabımıza baktığımızda, sahih sünnetimize baktığımızda, o kitap ve sünnete dayalı icmaya baktığımızda ve onlardan yine onlara kıyaslayarak başka olaylara verilen içtihatlara, kıyaslara baktığımızda bu dört kaynakta asla ve kat'a bu söylediklerimizin hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Yoksa yok demek midir? O ayrı bir şey. Ama bunlarda yok. Bunlarda yok olması bize şunu anlatır rahatlıkla. Ha demek ki böyle bir şeye inanmamız gerekmiyor. Böyle bir şeye inanmamız bizden istenmiyor. Kaldı ki bu bir manevi makamsa, o zaman bu içtihat alanı değil. Gayba ilişkin bir problem, bir mesele. Gayba ilişkin bir meseleyi biz aklımızla, içtihadımızla bulamayız. Vardır ya da yoktur. Var olmasını nereden öğreniriz? Kitaptan, sünnetten, işte onlara dayalı icma ve kıyastan öğreniriz. Onlar da böyle bir şey söylemiyorlar. Ama buna rağmen şöyle bir şey olabilir mi? Evliyaullah denen insanlar var. Bunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor, hadis-i şeriflerde söylüyor. Herkes de bir Allah'ın dostu olan insanlar var. Ve Allah'ın ifadesiyle yani Allah'a dost olmakta, haramlardan sakınmakta, nafileleri yapmakta o kadar hassas insanlar var ki diyor Allah hadisi kutsi'de, Buhari'de var bu. Onlar öyle noktaya gelmişlerdir ki Allah'a o kadar yaklaşmışlardır ki ben onların gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işiten kulağı olurum diyor Allah. İsterlerse veririm. Bir şeyden sığınırlarsa bana onları korurum diyor Allah. Böyle insanlar var. Şimdi acaba bu var, tamam, bu kesin. Acaba böyle olan insanlar kendi aralarında manevi bir toplantılar yaparak, manevi bir beraberlikler kurarak, işte şunlar şunlar bizim başımız olsun, şunlar şunlar esas liderimiz olsun, şunlar sınıflandırmada üçler olsun, şunlar yediler olsun, şunlar kırklar, altmışlar, yüzler, 700'ler, 500'ler olsun diye böyle bir yapılanma içindeler mi? Bunu biz bilmiyoruz. Olabilir mi? Aklen mümkün. Yani böyle bir şey yapmış olabilirler. Ya Evliyaullah denen insanlar varsa onlar da kendi içlerinde böyle bir hiyerarşik bir yapılanmaya gitmiş olabilirler. Ama ve lakin buna dair de herhangi bir kesin bilgimiz yok. Yani mesela çıksa birisi biz inkar, ya inkar mı ediyorsun filan diyorlarsa şöyle diyoruz yani eğer bunlar varsa günümüzde de var. Efendim çıksın birisi desin ki arkadaş ben onlardanım. Evet biz şu kademedeyim. Efendim şöyle toplantılar yapıyoruz. Dünyanın umurunu, işlerini evirip çeviriyoruz. Aramızda taksim yaptık. Şöyle yapıyoruz, böyle ediyoruz. İmdat ediyoruz, yardım ediyoruz. Bazı insanlara desinler ve bunu göstersinler. Biz de bunun böyle olduğunu kabul edelim. Yani olmadığını kestirip atmıyoruz. Çünkü pek çok kaynağımızda, pek çok kitabımızda bunlar zikrediliyor. Acaba bu zikrediş zaten eskiden beri bu zikrediliyor. İşte kutup var, aktap var, gavs var filan diye o edebiyata kapılıp bir zikretme mi? Yani onu bir çırpıda reddetmenin kötü bir şey olduğunu düşünerek araştırmadan kabul etme mi? Yoksa var olduğu için böyle söylememi? Onu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şeyi tekrar edecek olursak bu edebiyatın sünni gelenekte en azından olmadığını, hatta bu kutup, gavs vesaire gibi yapılanmanın batıni mezheplerden, Şia'dan ve Şia'nın da aslında daha batıni olan İsmailiye'den, zahire hiç yer vermeyen İsmailiye'den geldiğini gösteren pek çok deliller var. Yani böyle bir hiyerarşik yapılanma manevi dünyada yapılanmayı bize batıni mezhepler söylüyorlar. Yani sünni gelenekte bunlar yok. Ha Ha buna rağmen şimdi var mı yok mu? Allahu alem. Peki yani böyle bir şeylerin olduğuna inanmak zorunda mıyız? Hayır efendim, inanmak zorunda olduğumuz şeyler bizim belli. Kitap, sünnet, icma, kıyas, işte onlara bakacağız filan. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın dini bir temelinin, sağlam bir temelinin olmadığını kendi anladıklarımızla anlatmak zorundayız. Yani bunda hata payı olsa da anlatmak zorundayız. Olabildiğine ihtimal veriyorum. Bunun da tek yolu çıkıp birilerinin efendim biz oradanız, bak şunlar oluyor, şöyle yapılıyor demeleri. Eğer derlerse ki zaten görevleri gizli olmak, bunlar gizlidir. Gizlilik esastır bunlarda. Bir defa bu gizli olma çok da bize uymaz, onu söyleyeyim. Yani niye böyle bir şey var da o gizleniyor? Melekler gizlidir, biz onu biliyoruz. Şeytan gizlidir, biz onu biliyoruz. Hesap kitap gizlidir, biz onu biliyoruz da onların için bilmeyiz. O da tartışılabilen bir şey. Öyleyse biz ihtimal veririz böyle bir şey olabileceğine. Ancak böyle bir iman esasının da olmadığını, İslam'da böyle bir şey, böyle bir şeye inanmanın gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki eğer böyle sürekli ebdal olarak yerleri doldurulan böyle bir yapılanma var ve bunlar bütün dünyanın tasarrufu bunların eline verilmiş ise, ebe kardeşim, ebe ebdal efendiler, ebe kutup efendiler, yapmayın Allah aşkına, dünya fesada gidiyor. Müslümanlar perişan. Yani imdad edin de bari bütün bu dertlerden kurtulalım desek acaba bizi dinlerler mi? Bilemiyoruz. Bu bir istihza değil tabii. Bu sadece anlamak için bir düşünme. Burada iddialı konuşmuyorum. Kaldı ki Ahmet bin Hanbel'e nispet edilen bir sözde o diyor ki ebdal dendiğinde, ebdal kelimesi zayıf olan ve bazılarına göre de tamamı mevzu olan, uydurma olan hadislerde geçiyor yalnız, onu söyleyeyim. Ama mevzuat kitapları, yani uydurma olan hadisleri toplayan kitaplar genellikle bunların hepsine uydurma diyor. En iyi ihtimalle bazılar zayıf diyor. Zayıfla da biz amel etmeyiz. Uydurma. Zaten uydurma olan hadis atılır. Şimdi Ahmet bin Hanbel diyor ki ebdal deyince biz işte hadisçileri kastederiz. Hadis nakleden, hadis toplayan insanları, hadis alimlerini kastederiz diyor. Çünkü onlardan birisi gitmiş olsa bir başkası mutlaka hemen yetişir onun yerine, hadisleri, Efendimizin hadis-i şeriflerini toplar, insanlara nakleder diyor. Bu sadece tereddütlerimizi ortaya koymuş olduk. Belki birinden, varsa bu ebdal, varsa bu aktaf, onlardan yardım almış oluruz böylece. Onlar da bize işin doğrusunu öğretirler, biz de doğrusunu bundan sonra söylemiş oluruz. Ve buna bağlı olarak tabii aynı zatın sorularından birisi, hocam tarikatlar konusunda bizleri aydınlatır mısınız? Yani bunları sürekli anlatıyoruz ama sürekli soru geliyor. Demek ki herkes her konuşmayı her zaman dinlemiyor. Yani tarikatın bir yol olduğunu, yol bizi Allah'a ve Resulüne götürdüğü sürece iyi bir şey olduğunu, tarikatın başı olan insanın alim, abid, zahit bir insan olması kaydı şartıyla efendim mürşit olabileceğini, insanları irşad edeceğini, bunun güzel bir şey olduğunu anlattık sürekli. Ve dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından başlamak üzere zaten Müslümanlarda bir zühd hayatı, ibadet hayatı, vera ve takva hayatı. Takvanın bir adım sonrası da vera. Yani vera takvanın ileri derecesi. Böyle bir hayatın olduğunu önce bu kelimelerle anlatılırken, sonra Hicri 1. asır dan sonra 2. asırda filan tasavvuf kelimesiyle anlatılmaya başlandığını, sonra biraz daha özelleştiğini, 5. asırdan itibaren belki Gazali'den sonra tarikatler olarak odaklandığını, öbeklendiğini, şekillendiğini, ondan sonra da adına bunun tarikatler dendiğini, işte her tarikatın bir şeyhi olduğunu, müridi olduğunu filan, bu yapılanmanın, bu kavramlaştırmanın daha sonra ortaya çıktığını söyledik. Ama daha sonra ortaya çıkmış diye yani olmaz diye bir şey yok. Eğer bunlar tarikatler de kitaba ve sünnete bağlı iseler, sadece bağlı olmaktan öte biliyorlarsa ve bağlı iseler, bağlı olduğunu herkes söylüyor ama hem biliyor hem bağlı ise ve insanları bir sevgi halesi olarak bir araya toplamış, efendim onlara sevgiyi, kardeşliği anlatıyorsa, İslam'ı anlatıyorsa, bu tasavvufi hayatın manevi atmosferinden de yararlanıyorsa bunda bir problem yok. Böyle olan tarikatlar varsa alel ra'si vel ayn demiştik onlara, başımızın gözümüzün üzerine. Ancak kitabın ve sünnetin ölçülerini ana hatlarıyla da olsa bilmeden tarikata girmek, tarikatta olmak kesinlikle sakıncalıdır. Çünkü pek çok sapık tarikatın söylediklerinin nas gibi İslam'dan öte, İslam'dan daha güçlü birer nas gibi telakki edildiğini, alındığını, kabul edildiğini görüyoruz bazı insanlarda. O zaman bu konuda çok hassas olmak lazım. Bizim için önemli olan dindir. Kitap ve sünnete göre yaşamaktır. Hatta İmam Rabbani bile, bakın İmam Rabbani bile diyor ki bir sufidir aynı zamanda, diyor ki yarın öbür gün Allah bize şeriatten sual edecektir, tarikatten değil diyor. Şeriatten sual soracak, tarikatten değil. Haram, helal, efendim caiz, caiz olmayan neler, onlardan soracak. Öyleyse önce insanlar, biz diyoruz ki kitabı ve sünneti ve onlarla hayatlarını istikamete koymayı, onları birer kural olarak rehber edinmeyi öğrensinler ki tarikatlerde neyin yanlış, neyin doğru olduğunu anlayabilsinler. Aksi takdirde orada insana af buyurun idrar içirirler ve onun da büyük bir şifa olduğunu söylerler. Siz de buna inanırsınız. Efendinin idrarının da şifa olduğunu söylerler, içirirler. Siz de buna inanırsınız. Evet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Efendimizin sünneti yol olarak kendimize seçtik. Fakat bu tarikat mevzuu kafamı karıştırıyor. İki soruyu bir araya getirmiş. İlla ki bir tarikata girmek gerekir mi? Eğer gerekiyorsa kime güveneceğiz? Kimin dediğine inanacağız? Neslihan Öztürk diyor. İşte bunu anlatmış olduk. Efendim siz önce İslam'ı öğrenin. Yani tarikatlar İslam'a hizmet etmişler mi? Etmişler. Ederler mi? Ederler. Ne zaman? Başlarında alim, abid, zahit, mürşit insanlar olduğu sürece ederler. Ama sizin onu öğrenmeniz, özellikle zamanımız gibi fesada uğramış bir zamanda onun öyle olup olmadığını öğrenmeniz kitabı ve sünneti bilmenize bağlıdır. Önce onu öğrenin, ondan sonra bunu yapın. Efendim bir başka soru, bir izleyicimizin birden çok sorusu var. Onlardan ne kadarını cevaplayabiliriz bakalım zamanımız içerisinde. Diyor ki birinci sorumda cüzdanım çalındı diyor benim. Bu da bir kader midir diyor. Veya diyor çalana helal olmasa dahi bu onun rızkı mı sayılır diyor. Yani bir soru içerisinde iki soru var. Cüzdanım çalındı, bu kader mi? Bir. İkincisi çaldı, aldı paramı, kullandı, yedi. Yedi, bu onun rızkı mı? Herkes kendi rızkını yiyeceğine göre filan. İkincisi bir kelam sorusu tabii. Birincisi de aslında bir kelam sorusu, kader meselesi. Evet, bir kaderdir bu. Yani her şey kaderdir. Olmuş olan her şey Allah'ın takdiriyle olmuştur. Yani kader olması demek ne demek? Bunu Allah önceden olacağını biliyordu. Takdir etmişti, zorlamamıştı insanları. Onu çalmaya zorlamamıştı, sizi de çaldırmaya zorlamamıştı. Ama sizin ihmal yapacağınızı, öbürünün de uyanıklık yapıp yaptığını zannedip çalacağını Allah biliyordu. Dolayısıyla Allah'ın bildiği, o sebeplere bağlı olarak bildiği gibi gerçekleşti. Bu bildiği gibi gerçekleşmiş olması işte kaderdir. Ancak bu kaderin oluşması için sizin ihmalleriniz vardır, öbürünün ihmalleri vardır. Öbürü helalı haramı çalmayı çırpmayı öğrenmemiş. Onlar onu hırsızlığa sürüklemiştir. Siz de dikkatli olmamışsınızdır muhtemelen veya cüzdanınızı çaldıracak yerlere gitmişsiniz. Bundan dolayı bütün bu sebepler o cüzdanın çalınma kaderini oluşturmuştu. Kadere orada sonuç deyin isterseniz. Böyle bir sonucu doğurmuştur. Eğer siz dikkatli olsaydınız, eğer öbürü helal ve haramı bilseydi, inansaydı böyle olmayacaktı. Dolayısıyla o bu kaderin oluşması için hem sizin hem de öbürünün yaptıklarının etkisi vardır. Bu bir. İkincisi rızık meselesi bir tartışma meselesi İslam kelamcıları arasında. Sünni gelenek, ehli sünnet çizgisi der ki insanın yiyip tükettiği, kullandığı her türlü değer bir rızıktır. Ama Allah der ki Kur'an-ı Kerim'de biz size verdiğimiz rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Demek ki rızıkları harama çevirmek, haram kılmak bizim elimizde. Allah rızkı veren Allah'tır. Razzak olan sadece Allah'tır. Rızıkları yaratan Allah'tır. Ancak Allah'ın helal olarak yarattığı rızıkları harama çeviren insanlardır. Dolayısıyla ehli sünnete göre efendim evet bu bir rızıktır ancak haram bir rızıktır. Haram bir rızıktır. Bundan dolayı hesaba çekileceksiniz. Efendim Mutezile biraz farklı düşünür. Derler ki Allah rezzaktır, rızkı veren Allah ise eğer, Allah haram bir rızık vermez, o zaman bu rızık değildir. Rızık sadece helal olarak kullananlardır. Böyle altından çok da fazla bir şey çıkmayan, mana çıkmayan, sonuç çıkmayan bir tartışmadır bu. Yani bildiğimiz şey burada, herkesin ittifak ettiği şey, rızkı veren Allah'tır. Efendim, ama insanlar rızkı helal olarak yiyebildikleri gibi haram olarak da yiyebilirler. Allah haram olarak yenmesine razı olmaz, helal olarak yenmesini ister diyelim ve zamanımız dolduğu için yine bırakalım. Bundan sonraki İslam ve Hayat'ta yine beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.